Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Habibullah'ın İzinde bölümünde yer alan Allah Resulü'nün Cemaat Hassasiyeti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yüce Rabbimizin kullarına en büyük nimeti muhtelif ibadetlerle kullarını mükellef tutup onları kendi kurbiyetine vesile kılmasıdır. Gerçekte bütün ibadetler kullar için bir küfet değil, yüce yaratıcının kullarına uzattığı usta tipidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün esaslarını bizzat öğrettiği bütün ibadetlerin iki yönü bulunmaktadır. Bir yönü Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisalle emredileni emredildiği şekilde kalbi bir teslimiyetle ifa ederek Hakk'a tazimimizi arz etmek, diğer yönü ise müminler arasındaki ülfet, muhabbet, birliktelik, mevcudu paylaşmak ve benzeri maslahatların gerçekleşmesini sağlamaktır. Namazların cemaatle kılınması, oruçta aç insanların halinden haberdar olmak, zekatta malın belirli miktarını diğer Müslüman kardeşinle paylaşmak, haçta aynı anda vakfenin hizmeti budur. Aynı şekilde içtimai ibadetlerimiz olan selamlaşma, davetlere icabet, hasta ziyareti, cenaze teşhii gibi ibadetlerimizin bir hikmeti de şüphesiz müminlerin iyilik ve takvada karşılıklı yardımlaşan hayırlı bir ümmet olma şuurunu diri tutmaktır. Bir insan kelime-i şehadet getirerek iman edip Müslüman olduğu anda üzerine farz olan ilk ibadet namazdır. Namaz, dini ayakta tutan ana bir sütun olarak kabul edilmiştir. İnsanın Rabbe en yakın olduğu an secde anıdır. Resulullah Efendimizin namaz ifası ve namazı ihmal edenlerin uğrayacağı ceza konusunda sayısız hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Bütün bunların yanında özellikle namazların cemaat halinde camilerde kılınması da en öncelikli nebevi hatırlatmadır. Vahiy ilahinin İnmeye başladığı Mekke dönemi bir akide, inanç bütünlüğü inşa dönemidir. Daha bu ilk dönemde Resulullah Efendimizin Mekke'deki mübarek hanesi ilk cemaatin oluştuğu bir saadethaneydi. Henüz 5 yaşında Efendimizin evinde kalmaya başlayan Hazreti Ali Kerremallahu Vechhe, Hane-i Saadet'te Hazreti Peygamber'le mübarek annemiz Hazreti Hatice'nin oluşturduğu ilk cemaat halindeki ibadeti görmüş, bunun ne olduğunu sormuş, sonra Efendimizin daveti üzerine Müslüman olmuştu. 5 vakit namazın farz olmadığı dönemde sahabiler gece ibadetlerini evlerinde ifa ederlerdi. Miracı Nebevi ile 5 vakit namazın farz olmasıyla birlikte muhtemelen Mekke döneminde ferden kılınan namaz, Medine'ye hicret ve önce Mescid-i Kuba sonra Mescid-i Nebevi'nin imarıyla artık ümmeti Muhammed'in birliğinin, kardeşliğinin, muhabbetinin ve fedakarlığının bir ifadesi olarak hep cemaatle kılınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir taraftan ashabını, ümmetini mutlaka cemaate, camiye teşvik etmiş, diğer taraftan da fıkhi mazeretler olmadan cemaate katılmayan müminleri de ağır müeyyidelerle inzar etmiş, korkutmuştur. Efendimiz namaz konusunda ne kadar kesin ifadeler kullanmışsa cemaatle namaz konusunda da aynı kesin ifadeleri kullanmıştır. Her konuda ümmeti için mutlaka uyulması gereken müstesna bir örnek olan sevgili Efendimizin bu konudaki hassasiyeti o dereceye varmıştı ki ölüm döşeğinde dahi hastalığının şiddetinden dolayı defalarca bayılmasına rağmen birkaç kere abdest suyu istemiş, abdestini alıp Hazreti Abbas ve bir başka sahabinin yardımıyla ayaklarını yere rahat basamamasına rağmen Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, emrine uyarak imam olarak namaz kıldırmaya başlamış olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin arkasında safa durarak cemaate iştirak etmişti. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbe ve günahlarının affına vesile olacak tek vesilenin Allah Resulüne uymak olduğuna samimiyetle inanan sahabe-i kiram haziratı da cemaate o kadar ehemmiyet verirlerdi ki bir ibadete katılmak başkalarının yardımıyla mümkün olsa dahi bunu yerine getirmeyi en büyük bir görevleri olarak görürlerdi. Burada günümüz Müslümanı için çok uyarıcı sayısız misallerden biri olacak Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hazretlerinin konuyla ilgili görüşünü nakletmek şüphesiz çok da faydalı olacaktır. İbn-i Mesud peygamber terbiyesiyle yetişmiş bir sahabi olarak cemaatle namaz hakkında şöyle derdi. Öldüğü zaman Müslüman olarak can vermek isteyen kimse 5 vakit namazı devamlı surette camide kılsın. Şüphesiz Allah Teala sizin peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. 5 vakit kılınan namazlar da hidayet yollarındandır. Elbette hepinizin evinde namaz kıldığı bir yer vardır. Şayet cemaate gelmeyip namazı evinizde kılarsanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Onun sünnetini terk ederseniz de yolunuzu sapıtırsınız. Bir kimse güzelce abdest alıp camilerden birine giderse attığı her adıma karşılık Allah Teala ona bir sevap verir, derecesini bir basamak yükseltir ve bir günahını bağışlar. Peygamber Efendimiz zamanında biz namaza giderken adımlarımızı sık sık atardık. Münafık olduğu bilinenler dışında hiçbirimiz cemaatle namazdan geri kalmazdık. Hasta olduğu için ancak koluna giren iki kişinin yardımıyla yürüyebilen bir adamın namaza gelişini iyi hatırlarım. İmam-ı Evzai'nin tespitine göre de sahabe ve tabi'in nesillerinin 5 özelliği vardı. Namazı cemaatle kılmak, Resul-i Ekrem'in sünnetine sarılmak, camileri imar etmek, Kur'an okumak, Allah yolunda cihad etmek. Hanefi mezhebimizin iki büyük imamı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in talebesi Muhammed bin Semmat şöyle demiştir. 40 sene boyunca bir defa olsun cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadım. Yalnız annemin öldüğü gün cenazeyle meşgul olduğum için ilk tekbire yetişememiştim. Resulullah Efendimizin mescidinde önde erkekler, onların hemen arkasında çocuklar ve onların ardından da hanımlar olmak üzere bütün aile fertleri o enbiyalar imamı sallallahu aleyhi ve sellemin ardında saf tutarlardı. Son zamanlarda cuma namazlarında bile cemaate katılmanın azlığı dikkati çekiyor. Medeniyetimizin fiziki ve ruhi merkezi camilerimizdir. Onları hem fiziki yapılarıyla hem de cemaate katılmak suretiyle imar etmek imanımızın ve Allah Resulüne tabiliğimizin bir gereğidir. Can feda olsun o sultana feda. Bize anın için neler verdi hüda. Olmak istersen ol Habibe aşina, ver salavat bul onunla ruşena. Muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Allah Resulü'nün Cemaat Hassasiyeti başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Birlikteliğimize Doçent Doktor Murat Kaya imzalı Benim Misalim başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Sultan göz alıcı bir saray yaptırır ve içinde muhteşem bir ziyafet hazırlar. Sonra elçisini gönderip halkı ziyafete davet eder. Davetçiye icabet eden kimseler sıraya gelir ve ziyafetten yerler. Sultan da onlardan memnun olur. Davetçiye icabet edip gelmeyenlerse saraya giremez ve ziyafetten yiyemezler. Sultan da onlara gazap eder. Bu misalde Sultan Allah Teala'dır. Davetçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, saray-ı İslam ve ziyafet de cennettir. Elçiye uyan kimse sultanın emrini tutmuş olur, ona karşı gelen de sultana asi gelmiş olur. Cömertlikte benzeri olmayan sultanın davetine icabet etmemek elbette saygısızlık olur ve onu gazaplandırır. İnsanların pek çoğu bu inceliği kavrayamadığından veya nezaketsizliğinden bu daveti reddeder ve kendini tehlikeye atar. İnsanları bu muhteşem davete çağıran Resulullah bu sefer de onları bu dehşetli tehlikeden kurtarmak için koşar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halini de bize şu misalle anlatmıştır. Benimle sizin durumunuz şuna benzer. Bir adam ateş yakmıştır. Ateşi gören cırcır böcekleri ve pervaneler kendilerini onun içine atmaya başlarlar. Adam onları ateşten uzaklaştırmaya çalışır ama onlar bir fırsatını bularak kendilerini ateşe atmak için uğraşır dururlar. İşte ben de bu adam gibiyim. Sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulup ateşe girmek için çalışıyorsunuz. Gerçekten insanlar işin sonunu düşünmeden kendi arzularına göre hareket eder ve birçoğu da kendisini büyük tehlikelere atar. Allah'ın elçisi ise bu insanları ateşten kurtarabilmek için canla başla çalışır. Bunun bir misalini de Allah Teala rüya aleminde göstermiştir. İslam'ın ilk günlerinde Mekke sakinlerinden Halid bin Said radıyallahu anh korkulu bir rüya görmüştü. Geniş bir ateşin kenarında duruyor, babası da onu ateşin içine iterek düşürmek için uğraşıyordu. Çok zor bir durumda olup selamete çıkamadığı bir anda iki kuvvetli el belinden sıkıca tutarak kendisini ateşe düşmekten kurtardı. Bu ellerin sahibi kimdir diye merakla baktığında Resulullah Efendimiz'i gördü. Dehşet içinde uykudan uyandı. Korkusu hala geçmemişti. Kendi kendine, "Vallahi bu sadık bir rüya olsa gerek," dedi. Hazreti Ebu Bekir'in yanına giderek rüyasını ona anlattı. Rüya tabiri hususunda maharet sahibi olan Ebu Bekir radıyallahu anh, "Hakkında hayırlı olmasını temenni ederim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada. Hemen gidip ona tabi ol. Eğer ona teslim olur, İslam'a girer ve yanında bulunursan seni ateşe düşmekten muhafaza eder," dedi. Bu sözler üzerine Halid radıyallahu anh Allah Resulüne giderek Müslüman oldu. Resulullah buna çok sevindi. Babasıysa onu diğer kardeşlerine yakalatarak feci şekilde dövdü. Güneş altında günlerce susuz bırakarak eziyet etti. Kardeşlerinin kendisiyle konuşmasını yasakladı. Dininden dönmeyeceğini anlayınca da onu bütün dünyalıklardan mahrum bırakarak evinden kovdu. Baba oğlunu ateş gayyasına düşürmek için zorlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belinden sıkıca tutarak selamete çıkardı. İnsanlığı dünya ve ahiretin büyük sıkıntılarından kurtaracak olan iki kuvvetli el, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an ve sünnettir. Bunlar Hazreti Nuh'un gemisine benzerler. Onlara binen kurtulur, binmeyen boğulur. Ölüm ve kıyamet her an insanlara doğru yaklaşmaktadır. Ahirete hazır olmayanlar için bu çok korkunç bir haberdir. Resulullah ilk olarak insanları yaklaşan bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Bunun misalini de şöyle anlatmıştır. Benim ve Allah'ın benimle gönderdiği İslam'ın durumu bir topluluğa gelip şöyle diyen kişinin durumuna benzer. Ey milletim, gerçekten ben üzerinize gelmekte olan bir orduyu gözlerimle gördüm. Ben size bu tehlikeyi bildiren apaçık bir haberciyim. Binaenaleyh canınızı kurtarmaya bakın. Bu sözler üzerine ahalinin bir kısmı ona itaat etti ve akşamdan yola çıkarak tabii bir yürüyüşle bulundukları yeri terk edip gittiler ve kurtuldular. bir kısmı da onu yalanlayıp yerlerinde kaldılar. Ordu onlara sabaha karşı baskın yaptı ve hepsinin kökünü kazıdı. İşte bu hal, bana itaat, getirdiklerime ittiba edenlerle bana isyan ve haktan getirdiklerimi yalanlayan kimselerin durumunun ta kendisidir. Bu uyarıcı kavmini korumak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Peygamber Efendimiz bunu da çok güzel bir misalle anlatmıştır. Önce en yakın akrabanı uyar ayeti kerimesi nazil olunca Allah'ın Nebisi kayalık bir tepeye doğru ilerlemiş, en yüksek taşın üzerine çıkarak şöyle nida etmiştir. Ey Abdümenaf! Benimle sizin misaliniz düşman ordusunu gören bir adama benzer. Bu kişi kavmini uyarıp düşman baskınından korumak için koşar. Sonra düşman ordusunun kendisini geçmesinden korkarak var gücüyle ''Ya sabaha, dikkat, tehlike geliyor!'' diye bağırır. Akıllı ve dertli gözcü koşarak yetişemediği yere sesi ve nefesiyle yetişir. Beden gücünün ve ömrünün yetişemediği çağlara kutsi nefesiyle hayat olur. Sözü kıyamete kadar kulaklarda çınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir babanın evladına olan şefkatiyle yaklaşmış, ihtiyaç duyacakları her şeyi öğretmiş, en ufak bir şeyi bile ihmal etmemiştir. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre o, benim size karşı durumum babanın oğluna karşı durumu gibidir. Ben size gerekli şeyleri öğretirim. Tuvalete gittiğinizde önünüzü ve arkanızı kıbleye doğru dönmeyin buyurmuştur. Sonra da 3 defa taharetlenmeyi emretmiş, kırda taharetlenirken kuru hayvan gübresi ve kemik kullanmayı ve sağ elle taharetlenmeyi yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz'i anlamadan varoluşumuzun sırrını çözmemiz ve hakkını vermemiz mümkün değildir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ümmetine bir de bu misallerle anlatmıştır ki hakikati daha rahat kavrayabilelim. Zira o müminlere çok şefkatli, rauf ve rahimdir. Doçent Doktor Murat Kaya imzalı, Benim Misalim başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2021 sayısından. Ve son olarak bu akşam derginin Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Allah'a Nasıl Dost Olunur başlıklı yazısını paylaşacağız. Marifeti hakkın gizli olmasının sebebi şudur. Bir şeyi bilmek ya tehlikelidir veya zordur. Bunun iki sebebi vardır. Bir şey örtülü olur, aydınlık olmaz. İkincisi son derece aydınlık olur fakat gözde onu görecek takat olmaz. Mesela yarasalar gündüz görmezler, gece görürler. Bu eşyanın gece göründüğünden değildir. Yarasanın ışığa tahammül edemeyecek derecede zayıf gözlü olduğundandır. İşte Cenab-ı Hakk'ın marifeti de son derece açık ve aydınlıktır. Ez-zahir odur. Gönüller onu bulmaya tahammül edemezler. Allah dostluğu bütün bu makamların üstünde bir makamdır. Kulun kemalatının en son derecesi hak dostluğunun gönlünde galip olması ve dostundan başka her şeyden alakasını kesmesidir. Eğer bir kimse bunun ne demek olduğunu merak ederse Allah'tan başka her şeyden gönlünü temizlesin. Dünya dostluğunu gönlünden çıkarsın. Allah dostluğuna mani olan her şeyi terk edip onun marifetini şevkle istesin. Allah'ın dostlarıyla beraber olsun. Marifet tohumları vücut toprağında hazır beklemektedir. Bunların filizlenmesi için zikre ve fikre devam etmek lazımdır. Aslında hiçbir mümin muhabbetin aslından hali değildir. Lakin aradaki farklar üç sebeptendir. Birincisi, mümin kendini dünya dostluğunda ve meşguliyetinde keder etmektedir. Dostlukta esas olansa vahdettir. Bir ikinci şeyle meşguliyet dostluğa sığmaz. Allah dostluğuna başka şeyler karışırsa bozulur. İkincisi, müminler marifet derecelerinde birbirlerinden farklıdırlar. Kim marifetullah'a daha fazla vakıfsa onun dostluğu daha fazladır. Üçüncüsü, zikir ve ibadetle ünsiyetin hasıl olması lazımdır. İbadete, kulluk vazifesini ifaya önem vermeyince bu hasıl olmaz. Kim neyi çok zikrederse onunla ünsiyeti artar ve zikrede de zikrettiği bir gün karşısına çıkıverir. İşte onu dost bilmeyen, dost tanımayan asla onu tanıyamaz. Muhabbet marifetin semeresidir. Marifetin kemali iki yolla hasıl olur. Birincisi, sufiyenin yoludur ki mücahededir. Daimi zikirle batın tasfiye edilir. Bir zaman gelir, bu zikir zikredene Allah'tan başka her şeyi unutturur. O zaman o, iç alemiyle hadisatın ve eşyanın hakikatlerini görmeye başlar ve Hak Teâlâ'nın azameti zahir olur. İkincisi, marifet ilmini öğrenmektir. Marifet ilmi, kelam ilmi ve diğer ilimler demek değildir. Marifet ilminin bakışı, ilahi sanatın acaibi üzerinde tefekkürdür. Kul tefekkürle Zat-ı Hakk'ın celal ve cemaline doğru terakki eder. Esma ve sıfatın hakikatlerine vakıf olur. Bu ilim uzundur. Fakat daha kısa yoldan vasıl olmak mümkündür. Arif bir üstadı kamil bulur. Terbiyesine girer. Fakat murdar şeyleri terk etmeyenler, üstün niyet sahibi olmayanlar üstadı kamili bulamazlar. Burası bir tuzak değildir ki av gelip oraya düşsün. Nasıl rızkını aramak için ticaret gibi kazanç yollarını araştırıyorsa bunu da araması lazımdır. Marifeti arayan da bu iki yoldan birinde aramadıkça aradığını bulamaz ve ele bir şey geçmez. Allah Teala'nın muhabbeti olmadan ahiret saadetine erişebileceğini söyleyen cahilce bir laf etmiş olur. Ahiret, cemali Hazreti İlahi alemidir ki bütün güzellikler orada zahir olur. Mes'ud ve bahtiyar olur ki kendini o aleme göre hazırlar. İşte bütün riyazatlar, ibadetler, marifetler bu alemle o alem arasındaki münasebeti temin etmek içindir. Değerli dinleyenlerimiz, Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Topbaş Efendi'nin Allah'a Nasıl Dost Olunur başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2021 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.